Ayrım 9.
Bu adam az önce otelde kendisinden yatak çarşafını, yorgan yüzünü değiştirmesini rica ettiğim adamdı. Neymiş diye sordum, anlattı. Yabancı arabaları transit yolundan geçerlerken gerek bu ilçenin gerek köylerin çocukları, çobanları tarla dibine, yol kıyısına gizlenir, arabaları taşa tutarlarmış. Her zaman olurmuş. Birkaç taş yemeden transit yolundan kurtulup sınırı aşan araba pek olmazmış. Araba içindekilerden kafası yarılanlar bile olurmuş. Polise şikayet eden adamın arabasına baktım. Şoför yerinin yanındaki cam atılan taşla kırılmıştı. Esmer adam Fransızca anlatıyor, polis de ona Türkçe. Nereden bulayım yahu, kilometrelerce yol, hangi veledi zihne atmış bilir miyim diyordu. Bu olayları kanıksamış olan kalabalık da gülüyordu. Uçları sivri siyah bıyıklı adamla birlikte yürüyorduk. Adam bana, arabadaki sarı karıyı gördün mü diye sordu. Evet, arabada güzel sarışın bir kız vardı. Uçları sivri, uzun siyah bıyıklı adam anlattı. Arabanın içinde bir esmer herifle bir sarı karı gördün mü, anla ki herif İranlı kadın da Alman. Bu arabalar hep İran'a gider. Oradan gelen arabalarda sarışın kadın göremezsin. İranlıların Avrupa'ya nasıl, nereden gittikleri, bu yoldan mı, başka yoldan mı bilinmez. Ama arabasız gittikleri belli. Günahları boyunlarına, dediklerine göre bu adamlar yanlarına yükte hafif, bağda ağır bir şey alırlarmış. Onu Almanya'da sattılar mı, ilkin otomobil alır, sonra da sarışın bir Alman kızını kaptılar mı, gerisin geri İran'a dönerlermiş. Günde 20-30 araba bu yoldan İran'a sarı kadın taşır. Esmer adamın sarı karıya tamahı çok oluyor bey. Sarı karının gönlü de kara herifi çekiyor. Alman karıları İran'a taşına taşına bu sarı karı, kara kırması, sarışın çocuklar İran'ı dolduracaklar. İran şahı diyesiymiş ki her genç bir sarışını Avrupa'dan kapsın gelsin. Gördün mü? Herif Avrupa'nın medeniyetini memleketine nasıl getiriyor? Kucağına oturtarak, koynuna alarak. İranlı herif dedin mi? Almancanın bülbülü kesilmiş. Uçları sivri burma bıyıklı adamla otele kadar geldik. Bu otelin sahibi satılmış beymiş. Esmer, derisi kemiklerine yapışmış. Sanki insana hemen zıp zıp sıçrayacakmış gibi geliyor. Eğri ince bacakları üstünde yaylanarak yürüdüğünden kısa boyu uzunmuş gibi görünüyor. İlçede ilk tanıştığım otelci satılmış beyden burası için epeyce bilgi edindim. Sana bütün ilçeyi böyle ayrıntılarıyla anlatacak değilim. Bu anlattıklarıma göre gerisini sen hayal edebilirsin. İlçede 1980 kişi yaşıyor. Köylerindekilerle birlikte 5000 kişi. Bir geniş düzlük üstüne kurulmuş olan ilçenin güneybatısından Kamışlık çayı akıyor. Hazirandan sonra bütün yaz bu çay kurur. Yer yer batak gölcükler kalırmış. Bu batak gölcükler de sinek üremesi, manda çinmesi için. Kasabanın kuzeydoğusunda Hıdırlık doruğu var. Anadolu'da bir değil, birkaç Hıdırlık olmayan il yok sanırım. Her yerde bir Hıdırlık gördük, duyduk. Burayı sevmeye çalışıyorum. Seviyorum da. Bir sevgilim olsaydı da onun ihanetine uğramış olsaydım, bu ilçeyi sevişim daha bir romantikleşirdi. Elektrik lambaları yandı. Yanan lambalar ortalığı daha da kararttı. Çünkü insan lamba yanınca ortalık aydınlanacak, ışıyacak sanıyor. Tersine ölü gözü gibi sönüksü lambalar karanlığı daha çok belirtmekten başka işe yaramadı. İlçenin ortasından geçen ana yolu boydan boya birkaç kez dolandım. Lüks lambaları yanıyor. Tepeden sarkan fısıltılı lüks lambalarının karantina sarısı ışığı altında toplaşan insanların suratları uzamış, olduklarından daha da kirli, tozlu, sıska görünüyor. Işıklar altında toplanmış kağıt oynuyorlardı. Onları kahve pencerelerinin dışından seyrediyordum. Eller kollar kalkıp kalkıp masanın üstüne oyun kağıtlarını çarpıyordu. Sana mektup yazmak için otele döndüm. Odamı temizlemek için gazlamışlar mı, mazotlamışlar mı, dedetelemişler mi anlayamadım. Bir koku bir koku. Kendimi dışarı atmasam boğulacaktım. Havalansın diye odamın pencerelerini açtım. Kahveye indim. Otelci satılmış bey, odanızı iyice DDT'ledim dedi. Ne tahta kurusu ne pire. Bu gece bir uyursunuz yol yorgunluğunuz gider. Işıklar öyle kısık yanıyor ki kahvede de mektup yazamadım. Satılmış beye, lambalar hep böyle mi yanar dedim. Yok, gecenin onundan sonra ceryan kuvvetlenir de lambalar bir parıldar, güneş gibi şavkır da bakamazsın, gözün kamaşır. Biraz sonra dükkanlarda kimse kalmaz. Evdekiler de lambaları söndürür, uykuya varır. O zaman sen lambaları gör. Burada saat 23.30'dan sonra lambalar göz kırpar gibi 3 kere yanıp yanıp sönüyor. Cereyanın kesileceğine işaret. O saatten sonra ortalık karanlık, gaz lambaları yanıyor. Bu ölü ışıktan kurtulmak için sokağa çıktım. Dışarısı içeriden aydınlıktı. Çünkü dışarıda ay ışığı var, ortalık pırıl pırıl. Anladın ya, herhangi bir Orta Anadolu ilçesinden büyük bir ayrımı olmayan bir yerdeyim işte. Benim daha önce gördüklerimden, duyduklarımdan daha da yoksul, daha da yoksun. Burada herkesin ağzında bir Zübükzade İbrahim Bey. Herkes onu anlatıyor, onu sözünü ediyor. Merhaba der demez arkasından Zübükzade şöyle yaptı, böyle etti diye başlıyorlar. Adını daha trendeyken duymuştum. Bir kompartımanda yolculuk ettiklerimizden iki kişi hiç durmadan saatlerce Zübükzade İbrahim Bey'in zulmünden, kötülüğünden dert yandı. Onların uzun uzun yakınmalarını dinlerken hiç sıkılmadım. Anlattıkları çok ilginçti ama inanılır şeyler değildi. Trenden inince ancak bir saat kadar kalabildiğim vilayette de ondan bundan yine Zübükzade İbrahim Bey'in meraklı serüvenlerini dinledim. Kanarya sarısı kaptı kaçta da yol boyunca yine o adamın sözü edildi. İşin şaşılası yanı bu adamın serüvenlerini dinlemekten insan hiç bıkıp usanmıyor. Destan gibi bir adam. Yalnız kötü bir destan, yani yergi, taşlama. Herkes anlatıp anlatıp, Allah belanı versin ulan Zübük, çilemiz dolmadı mı ki seni Azrail hiç görmez diye sözünü bitiriyor. Daha yoldayken onun için anlatılanları dinleye dinleye gideceğim ilçeden çok bu adamı merak etmeye başlamıştım. Ne yazık onu göremedim, Ankara'daymış. Yakında gelir deniyor. Şimdilik bana bir masal kahramanıymış gibi gelen bu adamın hayatını, başından geçenleri öğrenmeye çalışıyorum. Ben çalışmasam da anlatıyorlar. Buradakilerin ondan başka anlatacak, söyleşecek başka hiçbir konuları yok. Öyle ki Zübükzadesiz bu ilçe olmayacakmış ya da dükkanları, evleri bomboş duracakmış. Onsuz buradaki insanların içleri, kafaları, gözleri boşalacakmış. Burada her şeyi dolduran, canlandıran hep Zübükzade İbrahim Bey. Kahvede, yolda, evde, her yerde ondan konuşuluyor. Gece otelde yorgunluktan hiç yerimi yadırgamadan uyumuşum. Pazar sabahı gözümü açınca yatak çarşafının, yorgan, yastık yüzünün gerçekten değiştirilmiş olduğunu ama değiştirilenlerin eskisinden daha temiz olmadığını gördüm. Sana bu mektubu yazmak için otelin altındaki kahveye indim. Otelci Satılmış Bey'le karşılıklı birer çay içtik. Ondan ilçenin durumunu öğrenmeye çalışıyordum. O bana durmadan Zübükzade'yi anlatıyordu. Bir bakıma doğru anlaşıldığına göre bu ilçe yalnız Zübükzade demek. Söz arasında otelci Satılmış Bey, memleketimiz garip dedi, garip yer burası. Neden diye sordum. Bizim kasabamıza ölü toprağı serpilmiştir. Bu sözü gelirken trende birinden daha duymuştum. O da kendi vilayetinin bakımsızlığını, sahipsizliğini anlatmak için bizim memlekete ölü toprağı serpilmiş diyordu. İlkin bu sözün ne demeye geldiğini anlamamıştım. Şimdi sizinler gibi oldum. Mezarlık nasıl sessiz, kimsesiz, yalnızsa, ölü toprağa serpilmiş diye kendi memleketlerini de bir mezarlığa benzetiyorlardı. Otelci Satılmış Bey'e trendeki adamın sözünü aktardım. Orası için de ölü toprağa serpilmiş diyorlar dedim. Satılmış Bey derin bir iç geçirdi. Onu bile elimizden almak isterler dedi. Buraları, dolayları dolaşsan her uğradığın yerde buraya ölü toprağa serpilmiş derler. Yalandır. Asıl ölü toprağa serpilmiş memleket bizim burası, başka yer olamaz. Neden? Ta rahmetli anam söylerdi ben bebekken. Oğul buralara ölü toprağa serpilmişlerdi. O sizin dediğiniz yer bir kere yüksekte kalır. Oraya ölü toprağa nereden gele? Bak şu yukarı. Atalarımız en havalı, en yüksek yere mezarlık yapmışlar. Hıdırlığın altı hep mezarlık. Yel vurdu muydu kabristan toprağı kasabanın üstüne serpilir. Şimdi anladın mı bey neden buralara ölü toprağa serpilirmiş? Satılmış Bey'in anlattıkları içimi kararttı. Kahvenin penceresinden gerideki ölü toprağa serpilen tepelere yukarı baktım. Buraya haftada iki kere cumartesi perşembe günleri posta var. Gazete de o günler geliyor. İstanbul gazetelerini yayınlandıkları günden 4 gün sonra okuyabileceğim. Cumartesileri 3, perşembeleri 4 gazete birden almak zorundayım. Posta günlerine gazete günü de deniyor. Gazeteciye dergiler gelmiyor, abone olacağım. Burasını çok sevdim dersem inan. Çok işler becereceğimi sanıyorum. Bütün gün ilçeyi gezeceğim. Bütün ilçe dediğim yarım saatte bitiyor. Ama ben Hıdırlığa da çıkmak istiyorum. Gözlerinden öper mutluluklar dilerim. Avanaklık senedi. Aklı evvel Bedir Hoca şöyle anlatıyordu. Ah bre oğlum ciğerimiz yanık. Bu Zübükzade alçandan bizim bir çekmediğimiz mi kaldı? Herif bize eşek yerine koydu da hemi de yularsız palansız güttü. Yok öyle değil, herifin günahını almayayım. Biz herifi paçasından yeninden zorla çekip sırtımıza bindirdik. Eşek bile eşekken kafasını diker tepmik atar çifteler. Biz şu insanlığımızla onu bile yapmadık. Hangi birinden başlasak ahvalimizi nakle? Belediye seçimleri geldi dayandı. Muhalifler dersen için için kaynıyor. Evet yüze gelen yok lakin alttan alta milleti kandırmadalar. Arkadaşlar toplaşıp meşverete karar verdik. ilkin parti ocağında toplanılacaktı. Lakin tahrirat katibi Rıza Bey, ben memur adamım, tarafsız olmakla icap eder, parti ocağına gelemem deyince biz de belediyede toplandık. Arkadaşların hepsi geldi de yalnız tüccardan Emin Efendi ortada yok. Epeyce bir zaman bekledik, gelmedi. Bu toplantının yapılmasını öneren kendisi. Muhalifler işi iyice azıttı. Biz bunların belini kırmazsak belediye seçimlerini kazanamayız, toplaşık bir karar alalım diyen o. Böyleyken şimdi neye gelmez? Evinde arattık, yokmuş. Kuşlukta evden çıkmış. Öğretmenler Derneği'ne baktırdık, oraya hiç uğramamış. Kahveleri arattık, yok. Sağlık yurduna baktırdık, yok. Temelli yok olası dürzü avuç içi kadar kasabada bulunmaz oldu. Gedikli İhsan Efendi, eğri beline bahar suyu yürümüş olsa gerek, belki hovardalığa çıkmıştır. Varsın olmasın biz konuşalım dedi. Parti başkanı olduğumdan söze destur vermekliğim icap ediyor. Çift Verenoğlu Hamza Bey'e baktım, herifin yüzünden kan çekilmiş, mevtaya dönmüş. Partimiz belediye seçimlerinde alt oldu mu elinden belediye reisliği gidecek, herifin düzeni tüm bozulacak. Senin düzen dediğin makina dişlileri gibi hep birbirine geçmeli. Birinin düzeni bozuldu mu bütün düzen çarkı bozulacak. Ucu hepimize dokunacak. Ben söze giriştim. Arkadaşlar biliyorsunuz seçim geldi çattı. Ak koyun kara koyun ayırt edilecek. Aramızdaki ayrılığı gayrılığı unutup eski defterleri dürelim, rafa koyalım. Beygirler bile beygir aklıyla canavarı gördü mü baş başa verir, birleşir de art ayaklarını canavara dönerler. Bizim de birleşme zamanımız. Yoksa bu vatan, millet, din düşmanı muhalifler aramızdaki debişmeyi, dalaşmayı gerçek bilip seçimde bizi yererse hepimizin tiftiğini tararlar. Burada toplaştık ki seçimlerden önce muhaliflerin kolunu kanadını, kulağını, boynuzunu kıralım. Böyle konuşmamın sebebi şu ki Gedikli İhsan Efendi'nin meramı belediye reisliğini Çift Verenoğlu Hamza'nın elinden kapmak. Biz şimdi partice sen ben kavgasına düştük mü muhaliflerin ekmeğine yağ sürülecek. Bunun bir yolu var, Gedikli İhsan Efendi'nin ağzına da bir parmak bal çalmak. Önceden sözleştiğimiz gibi Çift Verenoğlu'na işmarı çakınca o söze girişti. Arkadaşlar biz hep kardeşiz. Particilik işi oyuncak değil, başka bir işe benzemez. İnsanoğlunun yiğitliğini yol arkadaşlığında sınayacaksın. 1. Kumar aleminde sınayacaksın. 2. İçkili muhabbet aleminde sınayacaksın. 3. Bir de bunun sonuncusu var, particilik arkadaşlığı. Açıkça konuşalım arkadaşlar. Benim muhterem arkadaşımız Gedikli İhsan Efendi ile bir davam, bir alıp veremediğim yok. Ve de kendisi benden çok belediye reisliğine layıktır. Ben haddimi bilirim. O varken bana reislik düşmez. Ha o olmuş, ha ben olmuşum. Ben de olsam onun ve arkadaşlarımın hizmetindeyim. Şu Çift Verenoğlu şaşkınlığını gördün mü sen? Ulan ben sana böyle mi öğrettim? Nasıl konuşulacağını sana bir bir ezberletmedim mi? Tuu! Benim Gedikli İhsan Efendi ile bir davam yok ne demek? Bu düpedüz ben köprüyü geçesiye ayıya dayı derim. Hele bir reis olayım da onun anasını bellerim Allah'ın izniyle demek değil mi? Hiç dava mava lafı edilmeyecekti. Biz de yok yere ahbaplığı sıkıladın da can ciğer göründün mü, arkasından bir Ali Cengiz oyunuyla kazık atılacağını cümlemiz biliriz. Velakin elden reisliği kaçıracağım diye korkudan şaşkına dönen Çift Verenoğlu Hamza denen alçakla akıl mı kalmış? Reislik elinden gitti de Gedikli İhsan Efendi reis oldu mu herifin ipliği pazara çıkacak. Yemediği halt kalmamış ki. Gedikli İhsan reis oldu mu Hamza Bey'i ipe kadar götürür. Gayri vicdanına kalmış bir iş. Hamza Bey böyle konuşunca Gedikli İhsan tehlikeyi sezip zağar iti gibi kulaklarını dikti. İblis misali sırıtıp, bre heyri bu nasıl söz dedi. Ne demek olsun, sen varken bana reislik mi düşermiş? Estağfurullah, reislik benim aklımın ucundan geçmemiş. O saat işi anladım. Bunlar birbirine oyun oynuyor ya, bakalım hangisi üstün gelecek. Sen reis olacaksın, hayır ben olmam, sen olacaksın diye başladılar çekişmeye. Tövbe, tövbeler tövbesi olmam. Sen varken bana hiçbir vakit reislik düşmez. Ben senin yanında olmaz vallahi kabul etmem. Sen baştayken ne demek bunca yıllık hizmetin? Allah Allah, ben neyim canım? Benim adım okunmaz yanında hayri. Bırak Allah, sen ölürüm daha iyi. Olmam, şart olsun. Kaymakam katibi Rıza Bey'in kan tepesine sıçramış. Ulan gavatlar diye bir bağırdı bunlara, hele şunlara bak bir. Seçimi kazanmışlar gibi şimdi birbirlerine reisliği buyur ederler. Hey kafasızlar, neyin nesini birbirinize peşkeş çekersiniz? Merhem diye kele sürülecek akıl var mı sizde? Neredeyse reisliği birbirine ikram etmek için çekişe çekişe sonunda dövüşecekler. Haydi devlet memuruyum, işlerine karışmayayım diye şurada durup dururken sonunda beni patlattınız. Rıza Bey'in patlaması iyi oldu. Arada susulunca Çift Verenoğlu'yla Gedikli İhsan kendilerini toparlamaya fırsat buldular. Sonra yeniden başka bir oyuna girip madrabazlığa başladılar. Hamza Bey, doğru dedi, aramızda teklif mi var? Ha ben olmuşum ha sen. Hep bir kapıya çıkar. Asıl mesele şu seçim işi. Gelelim seçime. Ne dersin İhsan Efendi kardeşim? İhsan Efendi kıçını sandalyeden kaldırıp öteki bacağını altına aldı. Bana sorarsanız dedi ve sustu. Evet, sana sorarsak. Yalnız bu dediklerim burada kalacak. Elbet. Bana sorarsanız ilkin kendi içimizde bir temizlik ister. Ne dersiniz, öyle değil mi? Partimizin içinde mikrop var. Temizleyemeyince de bu millet bize oy moy vermez. Öyle mi değil mi? Başını bana çevirmiş bakar. Bunu bana sormanın sırası mı? Ne desem şimdi ben, hey Allah. Partimizin içinden temizlenecek namussuzun kim olduğu belli. Gel gelelim, bunca kişinin içinde adını nasıl söyleyeceksiniz? Partideki mikrobu herkes bilir de sıkıysa gel adını söyle bir yol. Zübükzade demişler ona. Bir kulağına gitti mi iflahımızı keser. Herkes bana bakıyor ki partiden temizlenecek mikrobun adını söyleyeyim. İşi politikacılığa vurup, doğrudur dedim, iyinin kötünün ayırdı zamanı geldi de geçti bile. Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır. Başımı Satılmış Bey'e döndürüp, ne dersin Satılmış Bey kardeşim dedim. Böylece belayı üstümden attım. Satılmış Bey yokuşa vurmuş koca öküz gibi burnundan soluyarak, doğru lafa ne denir, doğruya doğru. İçimizde kötünün olduğu doğru bir söz. O herifi partimizden deflemeyince seçim kazanılmaz. Bunu dedikten sonra başını yanındakine çevirip, ne dersin Murtaza Efendi diye sorarak belayı üstünden savuşturdu. Allah selamet versin Murtaza Efendi, münasiptir dedikten sonra, öyle değil mi diye Allah'ın kulu İsmail Efendi'ye sordu. Herkes partimizde bir namussuzun olduğunda ve bunun aramızdan atılmasında birlik. Gel gelelim, hiçbiri de şu içimizdeki alçağın adını söyleyemiyordu. Bu bizim insanımızda yürek yok, yürek. Ulan korkacak ne var, söylesenize şu herifin adını, tüh yüreksizler. Herkes birbirine öyle değil mi, ne dersin diye sorarak belayı savuştura savuştura dönüp dolaşıp gene bana geldi. Gedikli İhsan Efendi, ne dersin sen partimizin ocak başkanı ve bir aklı evvel hoca olarak bu işe? Demeye kalmadı, kapının kanadı ardına çarptı. Namludan vızlamış mermi gibi deli celil ortamıza düştü. Düşmesiyle bağırmaya başladı. Bu memleketin sahibi kim? Buranın bir karışanı görüşeni yok mu? Ulan yoksa biz kuşanıp silahlanıp dağa mı çıkalım? Dağ eşkıyası eskidenmiş. Şimdi eşkıyalar şehire inmiş de kanun kitabına bakıp bakıp maddeye uygun adam soyuyorlar. Ulan bu kasabanın hükümeti nerede? Belediye reisi denilen dürzü nerede? Sakalına üfürdüğümün parti başkanımız olacak aklı evvel hoca hani? Ulan sizin partinizin de, ulan sizin belediyenizin de. Deli Celal Esah'tan dellenmiş ki daha önünde durulmaz herifin. Gözleri fincan fincan dışarı uğramış, ağzı köpürmüş. Birimiz ağzımızı açsak herif her birimizi bir kurşunla değişecek, bizi kevgire çevirecek. Sövülecek, sövülmesi el hak iktiza eden her kim varsa hepsine sövüp saydıktan sonra Deli Celil'in bedeni gevşedi. Rıza Bey ne de olsa hükümet adamı olduğundan lafın ucu hükümete dokununca, ''Höst lan Celil efendi oğlum, o nasıl söz? Hükümeti işin içine sokma, neyin nesi anlat bakalım.'' dedi. Rıza Bey bizim burada herkes sayar. O böyle söyleyince Deli Celil, benim hükümetimize karşı hiçbir sözüm yok Rıza Bey'im mi diye ağlamaya başladı. Koca herif iki gözü iki çeşme ağlıyor. Ağlamaktan boğulacak. Bre heyri ne oldu anlat hele. Hem ağladı hem anlattı. Karısı yufka yapacakmış. Herif fırında yakacak yok. Bir eşek yükü kök sök de bağdan getir demiş. Deli Celil kuşlukta eşeği önüne katıp çıkmış yola. Hıdırlığı dolaşmış, Dönemeş'te kalaycı Kör Nuri'yi görmüş. Kendisi anlatıyor. İlkin Kör Nuri olduğunu bilemedim. Siz de görseniz bilemezdiniz. Herif şeytan gibi bir şey olmuş. Ayağına abadan bir külot pantol giymiş, bacağına dolak dolamış. Sırtında bir eski askeriye ceketi, başında sivri bir keçe külah. Göğsü çaprazlama fişeklik, omuzunda bir filinta. Allah Allah! Karşımda bu heybette bir Ademoğlu görünce ben şaşırdım. Jandarma desem jandarmaya benzemez, eşkıya desem eşkıyaya benzemez. Yahu bu ne Allah'ın belası demeye kalmadı, mavzeri bana yöneltip dur diye bağırmaz mı? Dizlerimin bağı çözüldü. Dur demese de yürüyecek derman mı var? Ben durdum, eşek durmaz. Eşeğe çüş çüş diye bağırınca bu ecinli gibi herif, ben bir hükümet kuvvetiyim, sen kime çüş diyorsun diye sert eldi. Aman estağfurullah ağam paşam, haşa huzurdan eşeğe dedim diye seslendim. Eşeği bahane edip yoksa deyince, tövbe sözüm eşeğedir diye yemin içtim. Adım adım sokuldum. Bir de baktım bizim kalaycı Kör Nuri değil mi? Ulan ocağı batası kör, seni bir adam dedim. Selamı bırak da 50 kaymayı ver bakalım dedi. Ben şaka belledim. Yıkıl, ne 50'si kör, bu ne biçim şaka dedim. Namluyu göğsüme dayamaz mı? Aman Nuri Efendi! Sökül 50 kaymayı. Yahu ben senin cillemmin değil miyim? Ne dese iyi. Burası vazife yeri, tanıştık başka iş başka. Vazife başında tanıştık yok ve de ben seni şimdi tanımıyorum. Aman Nuri Efendi kardeş, aman Nuri Efendi oğlum. Tanımam. Vazife başında babam gelse tanımam. Peki ne olacak? Bu neyin vazifesi? Sen hangi çetenin askeri olduğunda dağ başlarında vazife görürsün diye sorduğumda, ben dedi bugüne bugün hükümet kuvvetiyim. Anladım ki zavallı kalaycı delirmiş. Benim adımı boşuna deliye çıkarmışlar. Deli dediğim böyle olur. Herifin elinde mavzer olunca benim deliliğim söker mi? Anladım dedim. Hükümet kuvvetli olduğum besbelli işte. Bir bakışta anlamıştım. Hükümetin hangi kuvvetindensin? Ben orman muhafaza kuvvetlerindenim dedi. Güleceğim. Namlu göğsüme dayalı gülemiyorum. Peki kardeş, iyi hoş orman muhafaza kuvvetinden olduğunu beğendim. Velakin hazır sen böylece silahlanmış kuşanmışken bir ormanlık memlekete gitsen, ormanları korusan. Biz doğduk büyüdük buralarda orman değil, ağaç bile görmedik dedim. Bir kızdı, neredeyse tetiği çekip kurşunları göğsüme boşaltacak. Bizim yüzümüzden buralarda orman olmazmış. Biz toprağı kazıp kök sökermişiz. Kök sökünce ağaç nasıl olurmuş? Bir anlattı, bir anlattı, belli ki Esah'tan orman muhafazanın memuru olmuş. Evet, biz orman muhafaza diye bir laf duymuşuz ama o iş ormanı olan memleketlere mahsus. Biz oldum bittim ne ormanı görmüşüz ne de orman muhafaza memurunu. Anlattı anlattı, sonunda çık bakalım 50 panganotu dedi. Ne parası ağam dedim. Sana 50 lira ceza yazdım dedi. Neyin cezası bre oğlum? Sen bir hükümet kuvvetine hiçbir vakit oğlum diyemezsin. Yoksa bir 50 lira ceza daha yazarım. Ver 50'yi. Suçumuz ne? Suçun ormandan ağaç kesmek. Ölür müsün, öldürür müsün? Elbet öldürürsün. Gel gör ki mavzer onun elinde. Orman nerede, ağaç nerede ki ağacı kesem dedim. İşte kazman, işte nacağın. Besbelli kök sökmeye çıkmışsın dedi. Sökmedik bre orman memuru, söksem hakkın var dedim. Niyetin sökmek değil, sen niyete bak. Ben olmasam sökecektin. Ver 50'liği dedi. Tövbe, kök sökmeyecektim dedim. Ya bu nacak neyin nesi dedi. Gövem yolacaktım. Ablan yufka yapacak da fırın kızdırmak için gövem istedi dedim. Dipnot, gövem, bu olayların geçtiği bölgenin ağaçsız çıplak bayırlarında kıraçlarında yetişen dikenli, bodur, sert çıllı bir bitki. Tezek tutuşturmak, ev fırınları ve tandır kızdırmak için yakılır. Şimdi daha beter dedin. Gövem yolmanın cezası 75 kayme. Sökül paraları. Yahu görülmüş iş mi? Daha gövem yolmamışız, kök köklememişiz. Verecek param da yok. Herifi sorarsan hiç şakası yok. Mavzeri dayı beni bir güzel soydu. Üstümden 5 banknotum çıktı. Parayı aldı. Bir daha görürsem eşeğini de alırım. Bu seferlik bu kadar dedi. Deli Celil'in ağlıya ağlıya anlattıklarını hep şaştık. Besbelli kalaycı Kör Nuri delirmiş. Rıza Bey, bıra heyri, derdin bu mu? Zavallı Kör Nuri'yi acıyacak yerde bir de söver sayarsın. Şimdi paranı geri alırız. Elin fukarası aklını oynatmış. Vah vah vah dedi. Deli Celil, Kör Nuri benimle birlik kasabaya geldi. Şimdi kahvede dedi.